Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Dilay Duman. Eserin adı Seçme Hikayeler. Yazarı Sait Faik Abasıyanık. Türü Hikaye. Basım yeri ve tarihi İstanbul 2014. Bu kitap 123 sayfadır. Stelianos Hirsapulos gemisi. Kış adanın sahillerine lodoslarla beraber gelirdi. Koca yemiş ağaçlarının çamlarla birleştiği adanın lodos tarafında hiçbir ev yoktur. Ortada kocaman vahşi kayalar, tuhaf kuşlar ve derin uçurumlar vardır. Karpazanlar kayasının üstünden lodos açtığı zaman adanın Poyraz tarafındaki evlerinde sessiz bir hayat başlardı. Göçler gitmiş olurdu, banyolar sökülmüş, köşkler küskün ve hayatsız dururdu. Küçük sandallar yer yer karaya çekilmiş bulunurdu. İşte balık zamanı bu zamandı. Kocaman gırgır kayalıkları sahile başvururlar, torik ve palamut adanın etrafında bütün gün döner dolaşırdı. Kocaman kayıklar kocaman bir şehre durmadan balık götürür, adaya para, pul, bir iki çuval un, birkaç kilo et getirirlerdi. O sene kış ne kadar fazla olmuşsa balık da o nispette az çıkmıştı. Balığın az, kışın çok olması günah çıkartan papazı bile düşündürürdü. Stelianos sabahtan beri çapari hazırlıyordu. Tamir ettiği ağlar çoktan bozulmuş, yazın hazırladığı oltalar kopmuş, kayığın boyaları dökülmüş, evin içi çoktan karmakarışık olmuştu. Bu sene balık yoktu. Bu seneki göçler evvelki senekiler gibi bol keseden para harcamamışlardı. Balığı bile başka balıkçıdan almışlardı. Beş para faydalarını görmemişti. Trifon kışa girerken hastalanmıştı. Köyde ilaç pahalıydı. Şehre inmek bir meseleydi. Trifon gerçi mektebe gitmiyordu ama kendi kendine çalışıyordu. Kitap, defter bile epey para tutmuştu. Stelianos yarın balığa gidecekti. Çaperi'nin hindi tüylerini düzeltiyor, kopmuş, çürümüş misinaları tamir ediyor, paslı iğneleri değiştiriyordu. Bir bol balık olsaydı yarın da biraz gaz yağı, bir parça şeker. Trifon'a bir pantolon, bir yün yelek, kendisine bir kasket alabilseydi. Evin içini biraz düzelse, şehirden Trifon'a bir iki küçük hediyecik getirseydi. Bir denizci hikayesi kitabı satın alsaydı. Bir kocaman gemi resmi bulup Trifon'un yattığı küçücük odaya çivileseydi. Stelianos balığa akşamleyin çıktı. Gecenin kim bilir hangi saatinde dönecekti. Trifon büyük babasını beklerken uyuyakalmıştı. Rüya görüyordu. Bir kayanın önünde bir gemi vardı. Trifon geminin içinde mi yoksa kayanın üstünde miydi? Müthiş bir dalga her an gemiyi o büyük kayaya çarpacak gibi yaklaşıyor. Sonra nasıl oluyor bilinmez. Dalga gelip geçinmeye çarpıyordu. Her an o kaya ile gemi arasında bir iki kulaçlık mesafe azalacak zannedildiği halde azalmıyordu. Artmıyordu da. Bu rüya böylece devam ederken Stelianos içeri girdi. Rüzgar odanın içini karıştırdı. Bir iki fotoğraf yerlerinden düştü. Danteller uçuştu. Uyuyor muydun Trifon? Uyuyordum ya. Balık mı var baba? Yok. Deniz sanki bomboş. Neden acaba? Muhakkak bir canavar peyda oldu Trifon. Yoksa bu vakit balık olmaz mı? Dede sen hiç canavar gördün mü? Stelianos canavar görüp görmediğini kendi kendisine sorduğu zaman düşünür kalırdı. Fakat başkaları sorunca o kadar canavar hikayeleriyle doluydu ki, o kadar gece yarıları, denizin karanlık, fosforlu yüzünden hışımla kocaman hayvanlar geçtiğini görmüştü ki, hikayelerle hakikatleri karıştırır, muhayyilesinde ve hafızasında yaşayan mahlukları denizlerde yaşamış hayvanlar gibi bulup çıkarıverirdi. Zaten deniz kadar meçhul bir şey var mıydı? Kim bilir oltaların yetişmediği, ağların serpilmediği denizlerde ne tatlı, güzel balıklar, ne haşin, yırtıcı, hayal edilmez canavarlar vardı. Gördüm Trifon, bir kıştı, Tori'ye çıkmıştık. Bulunduğumuz nişanda pamuk balığı dedikleri bir canavar olduğunu işitmiştik. Bu balığın yavrusunu 20-25 kilo ağırlığında olurmuş diye duyardık. Bu yavruları büyükler bir tehlike karşısında yutarlar, tehlike atlattıktan sonra tekrar kusarlarmış. Düşün Trifon, pamuk balığı ne kadar kocaman bir şey. Pamuk balığını o akşam Rüstem Çavuş yakalamıştı. Biz bütün kayalıkları onun etrafına almıştık. Bembeyaz, hakikaten pamuk gibi beyaz bir mahluktu. Yalnız ağzı görülecek bir şeydi. Belki şu kapı kadar büyük. Dişleri yoktu. Rüstem Çavuş balığın karnına bıçağı daldırınca bu karnın içinde 4 tane dipdiri yavru bulduk. Sonra bu hayvanın yalnızca yavrusu yakalandı mıydı, bütün deniz karışır. O cins bütün balıklar sandallara hücum ederler, devirirlermiş. O gece böyle bir vakaya meydan vermemek için kaçmıştık. Sonra bir akşam da hikayeler birbirini takip eder, telefon müphem bir korku içinde uyuverirdi. Kış ne kadar çok, ne kadar uzun olursa olsun, balık ne kadar az çıkarsa çıksın, yine yaz bildiği gibi mahrumiyetlerin içinden kafasını kaldıracak ve onu bekleyenlere gelecektir. Yukarıki iki odasında göçlerin oturduğu sarı masadan toprağı sıvalı küçük evin sahibi Steryanos Hrisopoulos, aşağıda zeminden 3 merdivenle inilen bir odada balık ağlarını örmekle meşguldü. Küçük odanın tavanı insan boyundan yüksek olmasına rağmen insanı eğilmeye mecbur bırakan bir karanlık, kedisi önlerinde, deniz kenarlarında, balık ağlarının arasında, sandalın içinde çıkmış sarı alaminut fotoğrafları hayal meyal fark ettirirdi. Bu fotoğraflara baktıkça Hrisopoulos ailesinin büyük kızını bir kraliçe tavrıyla sandalda çekerken, küçük Trifon'u berrak dişleriyle gülerken görür, bütün çirkinlikleri silip süpüren alacakaranlığı sevindirirdi. Hrisopoulos, ailesi bütün ölüleri ve iki tek canlısıyla güzel bir aileydi. Onları ören bir genç gözünü bozacak kadar ince ve sanatkârane dantellerle süslü bir masa örtüsünün üstünde, kırmızı boyaları dökülmüş minyatür bir rakı sürahisinin yanında, Trifon'un günlerce çalışarak yaptığı bir gemi duruyordu. Geminin yanında Steryanos'un küçük kızı ve Trifon'un anası Yovana'nın ayakta bir resmi vardı. Yovana öleli 4 sene olmuştu. Trifon şimdi 12 yaşındaydı. 8 yaşındaki Trifon'un resmi masanın üzerindeki gemi ve balık ağları ile beraber o sene anasının öldüğü sene çıkmıştı. Bu resim 10 yaşındaki bir çocuğun ilişemeyeceği yere asılmıştı. Steryanos Hrisopoulos'un en şayanı dikkat yeri boynuydu. Hiç kimsenin boynu bir balıkçının kafasıyla vücudu arasında yükselen bu garip sütun kadar sert, dik, kararmış, adeta nasırlı ve sinirli olamaz. Buruşuk derinin üstünde rüzgarın, güneşin yaptığı tesir çok büyüktür. Genç bir balıkçı yüzüne sıhhat, enerji, hayat ve renk ulaştıran bu sütun, yalnız balıkçılarda bu kadar devrilmez bir mahiyetle yükselir. Bir balıkçı ne kadar ihtiyar olursa olsun, derisi ne kadar buruşuk bulunursa bulunsun, her zaman kafası genç, dinç, boynu sağlam ve diktir. Steryanos Hrisopoulos hem balık ağlarını örüyor, hem şarkı söylüyordu. Büyük kızını 9 sene evvel kaçırmışlardı. Küçük kızı daha uslu akıllı çıkmış, evlenmiş, barklanmıştı. Damadı bir kış, kocaman ve geniş sırtında işleyen bir rüzgara yakalanmış, kayığı batmış, kendisi zorla kurtarılmıştı. Fakat zatüre bu çınar adamı bir 10 gün içinde ara sıra evlerine gelen sıska göçlere döndürüvermişti. 16. gün sokağa çıkan Stavro 25. gün yine aynı hastalıktan ölüvermişti. Küçük kız bu kocaman kollu, sert başlı delikanlıyı unutmamış, verem olmuştu. Büyük oğlu ise Yunanistan'da ne yaptığı meçhuldü. 4 senedir haber alamıyordu. Küçük kızı da öldükten sonra Steryanos'un elinde avucunda Trifon'dan başka insan kalmamıştı. Trifon bu sert bakışı, bu çelik boynu, bu perişan ve laibali kıvırcık saçları, bu kuvvetli parlak dişleri babasından almıştı. Anasından ona yalnız huylar geçmişti. Birden parlayıveren çok seri neşesi vardı. Gürbüz insanlara has, açılan ve hayretlere düşüren bir gülüşle gülerdi. O uzun, ince, grek yüz, adeta değirmişler, gözler küçülür, sivri, ince ve beyazlığından sarıca dişleri bir kutu, bir acayip kutu gibi açılırdı. Ve keder de ona birden gelirdi. Sebebi başka çocuklar için tekrar yalışık bir gülme veren her söz onu darıltır, ağlatırdı. Steryanos hem şarkı söylüyor, hem balık ağlarını temin ediyor, hem de küçük Trifon'u düşünüyordu. Küçük Trifon'u düşünürken büyük baba gülmez olur mu? Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir. Onun için kimse 3 yavrusunu kaybetmiş bir insan diyemezdi. Bu gülen yüz en bahtiyar insanların yüzüydü. Belki bir hile düşünen hilekar da böyle gülerdi. Belki sandalını saati 2 mecidiyeye kiraya vermiş balıkçılar da böyle içten içe sırıtırlardı. Stelianos, Trifon'u düşünürken kimse gelip onu rahatsız etmemeliydi. O her zaman Trifon'u düşünürdü ama bilhassa elinde iyi balık ağlarını örerken onun küçük yaramaz kulaklarını, tatlı şakalarını hatırlayabilirdi. Başka zamanlar Trifon yelken açmasın, Trifon soğuk almasın, Trifon bu havada denize girmesin, Trifon çamlarda uyumasın, Trifon sokak çocuklarıyla kavga etmesin. Bütün bunlar ihtiyarı sokak sokak dolaşmaya mecbur ederdi. O halde Trifon çok yakınlardaydı. Demek ki ne yelken de, ne balıkta, ne denizdedir. O halde Trifon neredeydi? Trifon evin önündeki çınar ağacının dibinde, üstünde otları kuruyan bir sandalyenin yanındaydı. Bir ikinci gemi yapmakla meşguldü. Bu seferki gemi 12 yaşındaki bir çocuğun yapacağı gemi değildi. Bu artık şimdiden kaptan olacağı anlaşılan bir delikanlının gemisiydi. İçinde açılmak, uzaklaşmak, seyahat arzuları dolu, hür, serazat, vatansız bir insanın gemisiydi. İçinde dalgalar, fırtınalar, sakin denizler, acayip balıklar, bambaşka, bize benzemeyen, bize benzeyen insanlar dolu, bir insanın tahayyüllerinin, hatıralarının gemisiydi. Bu gemiyle deniz kenarına gidilir, bu geminin arkasındaki bandıra direğine bir ip bağlanır ve bu geminin yelkenleri rüzgarla şişer ve bu geminin sahibi yelkenleri pupa gidenin arkasında neler, ne başka vatanlar, ne başka sular düşünebilirdi. Trifon, orada mısın? Buradayım. Bir yere kaybolma sakın. Gemi yapıyorum. Yine mi gemi? Bu seferki ötekine benzemeyecek. Kocaman bir şey olacak. Akıntı gibi koşacak. Adını ne koyacaksın geminin, Trifon? Adını mı? Çocuk düşünceye dalmıştı. Aklına önce anasının ismi gelmişti. Dudaklarının ucunda Yovana ismi olduğu halde düşünüyordu. Bu ismi söylese büyük babasının gözlerinde yine hayallerin uçuşmaya başlayacağını, hatıraların dalgalar gibi kabardığını görecekti. İhtiyar uzun zaman sakin bir deniz gibi bekleyecek, susacaktı. Trifon bu durgun ve ağır havaları sevmezdi. Bir daha sordu. Adını mı? Şey, Stelianos Hrisapulos koyacağım. İhtiyar elindeki iyi dantelalarla süslü masanın üzerine bırakmış, katıla katıza gülüyor ve kendi ismi konacak geminin ismini tekrarlıyordu. Hrisapulos yine kahkahalarla gülüyor, Stelianos Hrisapulos diyordu. Trifon için ne yaşayan insanlar, ne çiçekler, ne akarsular, ne mavi gözlü arkadaşlar bir mana ifade ederdi. Yalnız bu önüne, gözlerin içine serilen ve üzerine arka üstü yattığı zaman büyük güverteleri, boş yelkenlileri, güneşin içinde madenleri ve boyaları uçan vapurları düşünebildiği deniz ona, ciğerlerine çektiği havanın kıymetini, açıkçası yaşamanın zevkini ve lezzetini verirdi. Ondan ötesi boş, ıssız, manasızdı. Toprak kendisine yelkenlerini yapmak için kereste, çekiç ve keser verdiği için biraz bir şeye benzerdi. Trifon toprağı sevmez, ona hürmet ederdi. Çünkü birçok sevdikleri orada, onun altında, aklın durduğu bir yerde yaşıyorlardı. Fakat toprağın üstünde koşan, onun üstünde 5-10 para kazanmak kaygısıyla dönüp dolaşan insanlar ne tuhaf mahluklardı. Ve denize bir dakika durup bakmaya vakitleri olmadığını söyleyen bu insanlar ne zevksiz mahluklardı. Bu mektebe giden ufak çocuklar denizin karşısında mektebi unutup bir gün, bir gece düşünceli kalamazdı. Dersler deniz kadar güzel, deniz kadar öğretici miydi acaba? Trifon denize girmeyenlerle arkadaşlık bile etmek istemezdi. Trifon denizi görmediği zaman elinde keser, mütemadiyen küçük yelkenliler, garip kayıklar yapardı. O her gün bir gemi yapar, her gün bir gemiyi söker, bir yenisine başlardı. Adanın sahilinden gelip geçen vapurlara bakar, acaba başka denizlerde bu öne serilen gibi midir diye düşünürdü. Onun bir gemisi olsaydı, kocaman bir gemisi olsaydı, vinçli bir gemisi olsaydı, hiçbir şehirde 3 saatten fazla kalmadan, büyük şehirlerin gece ışıklarını 4 mil mesafeden son hızla geçip giderken seyretmek. Hiçbir şehirde 5 saat kalmadan şehirden şehire, denizlerden denizlere, insanlardan insanlara, yurtlardan yurtlara. Bu seferki gemi güzel olacaktı. İçine insan almayacaktı ama öteki yaptıklarına hiç benzemeyecekti. Gemi bir gün hazırdı. Bu gemi Trifon için bir dünya demekti. Trifon bu gemi için içinde bir şeylerin çarptığını hissediyor. Bu gemiye bakarken Trifon, küçük kızların önünden geçtiği zaman duyduğu yumuşaklığı, bir nevi sarsıntıyı, baş dönmesini duyuyordu. Bu gemi Trifon için mavi gözlü bir kızdı. En tuhafı bu mavi gözlü kızı Trifon kendisi yaratmıştı. Bu mavi gözlü kız da Trifon'u seviyordu. Hiç mavi gözlü sahici kızlar Trifon'u severler miydi? Stelianos Chrysopoulos gemisinin iskelenin poyrazını kıran limanında ilk denize salıverdiği gün bir öğle üstüydü. Gemi 1 metre uzunluğundaydı. Beyaza boyanmıştı. Baş tarafına büyük yatlarda olduğu gibi yaldızlı bir çiçek işlenmişti. Onun aşağısında bir demir deliği vardı. Orada demir deliğinde küçük, civayla parlatılmış dökme bir kurşun gözüküyordu. Onun yanına yaldızlı boyayla geminin ismi Stelianos Chrysopoulos yazılmıştı. Gemi iç flokalıydı. Flokalardan biri 4 köşeli, yelken sakız gibi beyaz, kalın ve temizdi. Trifon günlerce bu yelkeni beyazlatmak için uğraşmış, bezi kezaplarla yıkamış, silmişti. Güvertede her şey ince, sarı pirinç tellerle tutturulmuş, mahirane bir şekilde her şey birbirine sarı iplerle bağlanmıştı. Yelkenler müteharrikti. Yine güvertede herhangi bir konşanın bütün teferruatı göze çarpıyordu. Kamera delikleri yapılmıştı. Kamera deliklerinin üstleri küçücük camlarla örtülmüş ve camların etrafı sarı boyayla bir pirinç madeni rengiyle parlatılmıştı. Bu geminin içinde insan küçücük minyatür tayfalar tahayyül ediyor, bir Gulliver seyahatnamesi okuyor gibi oluyordu. Geminin bayrağı kırmızıydı. Bayrağın ortasında bir istifham işareti koymuştu. İstifham işareti bir geminin okyanusu açtığını Trifon'a söylemişlerdi. Bayrak direğine Trifon, dedesinin uzatmalarını, paraketalarını yaptığı İngiliz sicimlerinden bağlamıştı. Gemi suya bırakılır bırakılmaz, sanki canlıymış gibi müteteddit bir halat bu hal aldı. Daha rüzgar almamıştı. İskele rüzgarı kesiyordu. İskelenin hizasına kadar bu vaziyette gitti. Tam o hizaya gelir gelmez, yan yatarak bütün yelkenleri şişti. İngiliz siciminin yumağı bitinceye kadar adeta bir uçurtma gibi uçtu. Trifon günlerce bu oyunla oynadı. Artık dedesi onu merak etmiyor. Oraya çakılların içine uzandığını, hafif meltemle kayıp giden gemisinin sicimini bırakıp topladığını, balık ağlarını ördüğünü biliyordu. Köyün bütün çocukları, hatta Japon mağazalarından, oyuncakçı dükkanlarından alınmış motorlu sandallara, yeşil ve beyaz boyalı yelkenlere sahip olanlar bile bir büyük çam ağacının dibindeki konferansta hazır bulundular. Stelianos Chrysopoulos gemisini batırmak için bütün tertibat hazırdı. Çocukların içinde derhal mühendisler peyda olmuş, toplar yapılmış, tüfekler hazırlanmış, kocaman taşlar bir kenara yığılmıştı. Trifon her zamanki gibi boyu kadar gemisiyle deniz kenarına inmişti. Ses seda yoktu. Gemiye çoktandır tertibatsız, münferit peyda olan düşmanlar orada gözükmüyordu. Trifon banyoların kenarına hazırladığı, çocukların her gün bozduğu kızağı da dokunulmamış bir halde buldu. Gemisini oraya yerleştirdi. Önceki tahtayı geçer geçmez yağlanmış kızaktan gemi hızla kaydı. Suya gömüldü. Hafif bir şişleme esiyordu. Sicim gitgide boşanıyor, gemi hafif yana yatarak pupa gidiyordu. İşte o zaman soba borusundan yapılan top küçük camların içinden patladı. Geminin yanına isabet eden taş ona biraz daha hız vermiş, gemi büsbütün yan yatmış gidiyordu. Bir ikinci, bir üçüncü top patladı. Fakat isabet vakti olmadı. Trifon şaşırmış, gemiyi geri çekmeye imkan bulamamıştı. Üçüncü topun sesinden sonra Trifon büsbütün şaşırmış, sicimi de elinden bırakmıştı. Chrysopoulos gemisi alabildiğine koşuyordu. Bu sırada 16 çocuk, aralarında motorlu sandallara, altın yaldızlı güvertelerinde yalancı insanlar bulunan kontrole sahip çocuklar da bulunan 16 çocuk, ellerindeki ve ceplerindeki taşlarla beraber fırladılar. Stelianos Chrysopoulos gemisini batırdılar. Zemberek. Dedim, kaç dakika var? Birdenbire anlayamamış olmalı ki sordu. Neye kaç dakika var? Yüzüne şaşkın şaşkın baktım. Dersten çıkmaya canım, dedim. Ha, dedi. Cebinden kocamanca bir gümüş saat çıkardı. Gözlerini tahtadan istemeye istemeye ayırarak sakin fakat korkak baktı. 17 dakika. Sınıfın içine sonbahar öylesi dalga dalga birikiyor, sinekler, nebatat, hocasının etrafında ve büyük pencerelerin üzerinde mesut ve kaygısız çiftleşiyorlar. Hocanın bahsettiği nebatat tohumları etrafımızı saran bol ve beyaz ışıkların içinde dönüp dolaşıyor sanki. Bu esnada arka sıradan hızla dürültüm. Hiddetle dönünce, ''Ne kadar var, sorsana.'' dedi birisi. ''Sen sorsana, ben şimdi sordum.'' Arkamdaki ses bana, ''Hayvan.'' dedi. Sonra yanımdaki dalgın çocuğa, ''Celil Efendi kardeşim.'' dedi. ''Kaç dakika var?'' Arkadaşım gene neye kaç dakika var diye sormak istediyse de gözlerinden aldığı bir tedavi ile hatırlatarak büyükçe saatini çıkarıp isteksiz 2 dakika var dedi. Bu her derste böyle devam etti. Sınıfın bir tek saatlisi olduğu için onu yeleğinin cebinden her derste birkaç defa çıkarıyor, kalın ve ağır sesiyle 10 dakika, 5 dakika, 20 dakika, tamam diyordu. Dersler o zamanlar 50 dakika sürerdi. Bir gün onun sabırsız ve mahcup 45 dakika diye arkaya seslendiğini işittim. Bu garip ve yorucu vazifeyi derslerini ve müzakerelerini yaptığı gibi muntazam başarırdı. Onun yalnız uzun teneffüslerde kendisi için saatine baktığını hatırlıyorum. Bazen de son müdahalede ince ve güzel kafası bulanıp mahzun gözlerinin uyku dolduğu zaman saate bakardı. Ben ilk günden sonra kendisine saati kaç dakika var diye sormadım. O bana kendisi söylerdi. Sınıfı geçme ümitlerinin birer birer kırıldığı, içime inkisar ve dert çöktüğü, hiç anlamadığım hendense derslerinin bile 10 saati ötekiler gibi sormadım. Tembellerin bile bu derste kafaları işler ve saati soranlar azalırdı. Sınıfta hemen hemen yalnız ben buharlaşan, ağdalaşan kafamla uyuklardım. Gene bir hendese dersindeydik. Uzun zaman davaların teşkil eden unsurlarından hangisinin hangisinden ve ne yüzden davacı olduğunu düşündüm. Nihayet bulamayınca yavaşça arkadaşıma sokuldum. Güneş yanığı yüzünde zeka ve süratli bir şey vardı. Omzumda adeta kazara gibi kendisine dokundum, döndü. Yüzüme tebessümle baktı. Gözlerinde tahtadaki davanın zaviyelerinin birbirini müsavatı. İşte dedi, şu müsellesin hariçteki vaziyeti, öteki müsellesin iki zaviyesi müsavi. Çünkü dedi ve durakladı. Sonra beni hiç kırmayan ve mütealalarla bana zorla hendese öğreten bu çocuk, sana bunu sonra anlatırım. Şimdi bakalım saate dedi. Kalın ve uzun parmaklı yeleğinin cebinden saati garip bir alışkanlıkla çıkardı. Mahzun gözleri, mahzun edici ve aynı zamanda güldürücü bir sevki tabi ile saatin kadranı üzerine düştü. Oraya uzun müddet yapışıp kaldılar. Hala davayı halletmeye çalıştığını anlaşılıyordu. Ben sabırsızlanıyordum. Hoca ona ve bana bakıyordu. İçleri mazlum renklerle dolu gözlerini benden yana birdenbire çevirdi. ''Kurmamışım galiba.'' dedi. ''Saat işlemiyor.'' Kurmaya çalıştı fakat zemberek o durdukça boşanıyordu. ''Mahzun mahzun, zembereği kırılmış.'' dedi. Ben aldırış etmedim ve o gün ilk defa olarak bir hendese dersini hocadan dinledim. Hoşuma gitti. Hendeseden sonraki ruhiyat dersiydi. Hoca bize heyecanları heyecansız bir lisanla anlatıyordu. Ruhiyat hocamız ihtiyar bir adamdı. Sesi kendisinden daha çok ihtiyarlamış, bahsettiği heyecanlar ise ondan çoktan sönmüş gitmişti. Ruhiyat dersi gibi hakikaten tatlı bir ders bu monoton ve heyecansız sesten dinlenemezdi. Misalleri kötü, bulduğu ve yaptığı teşbihlerin mevzuyla alakası ya yok yahut pek uzak. Arkadaşıma saati soranlar çoğalmış, yakın ve uzaktan fısıltılar geliyordu. O işitilir işitilmez bir sesle zembereği kırıldı diyordu. Ta en arka sırada derslerde nadiren görünen bir nehari talebe yalnız başına otururdu. Belki aynı yaşta olan bu çocuk insana şimdiden kocaman bir adam tesiri veriyordu. Cigara açışı, konuşuşu, bir mahalle kahvesini bize yabancı insanlarını hatırlatıyor. Üzerinde sokak, bir kötü sokak hevesi esiyordu. Birdenbire gür, sevimsiz, heyecanını zapt edememiş bir sesle haykırdı. Sanki zavallı muallime bir heyecan numunesi gösteriyordu. ''Yahu Celil, kaç dakika var Allah aşkına?'' Arkadaşım kıpkırmızı olmuştu. İstikrar, hiddet ve teessür dolu bir yüzle arkaya döndü. Hiçbir şey söylemeden dik dik baktı. Eminim ki hoca bıraksa, bu karıncaya dokunmayan çocuk o koca adamın oracıkta pestilini çıkaracaktı. Muallim daha fazla dayanamadı. Yüzü sapsarı fakat nazik. ''Celil Efendi, yavrum, lütfen saate bakar mısınız? Ben bu sınıftan çıkıp gitmeme ne kadar kaldığını öğrenmek istiyorum.'' dedi. Celil mahcup ayağa kalktı. ''Efendim.'' dedi. ''Saatimin zembereği kırılmış. Arka taraftan bir müddet ses çıkmadı. Sonra mühim bir şey bulmuş gibi bir insan sesi. ''Yuu, zembereği kırılmış. Vay zemberek Celil vay. Zemberek, zemberek. Arkadan ve önden birkaç kişi zemberek, zemberek diye bağırıştılar. Bu zemberek isminin dersten çıktıktan sonra bu kadar yayılacağını ne ben ne de arkadaşım tahmin edememiştik. Fakat Celil daha derste bu isim telaffuz edilirken garip bir kablel vuku hisle ürpermişti. Celil ismi birkaç gün içinde unutuluvermişti. Bense bu mahzun gözlü arkadaşımı ne zemberek ne de Celil diye çağırabiliyordum. Celil diyemiyordum çünkü bütün sınıf zemberek diyordu. Gene aynı sebepten zengerek diye de çağıramıyordum. Başkaları onu bu isimle çağırırken o hiç kızmış görünmeden başına eğiyor, birinci çağrılışta kasten bakmıyor, fakat ikinci ve üçüncü çağrılışta öfkesiz fakat istikrahla dolu dönüyor, cevap vermiyordu. Son mücadeladaydık. O bir aralık yanımdayken kalkmış, bir arkadaşına ders anlatmaya gitmişti. Sıranın önünde Mumu Çağla'nın başından beri yazıp çizdiği, nihayet temize çekilmiş mektup duruyordu. Ayıp bir şey yaptığımı bile bile mektubu, sanki arkadaşım yerindeymiş gibi mektubu el sürmeden yan gözle okudum. Muhterem babacığım, göndermiş olduğunuz 8 tarihli mektubu aldım. Ne kadar memnun oldum, tahmin edemezsiniz. Burada havalar çok iyi gidiyordu fakat dün birdenbire gökyüzü bulutlarla kapandı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Bu yağmurdan sonra Nilüfer Ovası çok güzelleşirmiş. Penceremden bütün ova gözüküyor. Sabahleyin bir deniz gibi üstünü sis kaplayan bu manzara bana her zaman Gemlik'i hatırlatıyor. Arkadaşım Gemlikliydi. Sizleri çok göreceğim, geldi. Derslerime dediğiniz gibi muntazaman çalışmaktayım. Sonra babacığım, darılmazsanız size bir şey daha söyleyeceğim. Bana mektebe gelirken vermiş olduğunuz saat kırıldı. Hani içindeki demirden şey, nasıl derler, hani o içindeki kıvır kıvır çelik şey, işte o kırıldı. Bu hafta oraya giden olursa göndereceğim. Mektepte saat dolu babacığım. Saatin ne lüzumu var? Siz yaptırır, kullanırsınız. Annemin ve sizin ellerinizden öper, hayır dualarınızı beklerim babacığım. Oğlunuz Celil. Birinci ayrımın sonu.